Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Riga'nın Köpekleri. Yazarı Henning Mankell. Özgün adı Hundarna A. Riga. Çevirmeni Fatoş Dilber. Türü polisiye roman. Ayrıksı kitap 1. baskı Mayıs 2021. ISBN numarası 978-605-70105-6. Bu kitap 409 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Kasım 2021. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. 1. sınıf bir polisiye Kurt Wallander serisi. Yaşamın da ölümün de zamanı var. Emniyete gelen kimliği belirsiz bir ihbardan birkaç gün sonra içinde iki cesedin olduğu bir kurtarma botu İsveç kıyılarına vurur. Bu iki cinayet kurbanına işkence yapıldığı ve bunların yabancı olduğu anlaşılır. Yapılan soruşturmalar Kurt Wallander'i tamamen yabancısı olduğu Letonya'nın başkenti Riga'nın karanlık dünyasına götürür. Mankell pek de tekiğin olmayan Riga'yı öyle ürpertici detaylarla anlatıyor ki tüyleriniz ürperecek. Donna Leon. Wallander en iyi kurgusal cinayetçilerden biridir. Daily Telegraph. Ağır bir ortam ve çok katmanlı bir olay örgüsü kurmadaki sıra dışı yeteneğinin yanında Mankell hikayenin havası ile zaman, mekan ve konuyu birbirine çok güzel uyduruyor. The New York Times Book Review. Ayrıksı kitaptan. Hayvan dostlarımıza fiziki ya da psikolojik acı çektiren deneyler yapılmasını onaylayan kafalar bu kitabı okumasın. Okumaya değer veren bir ayrıksı okuru hayvan dostlarına değer verir. Bana öyle bir kitap verin ki baş kahramanı ile birlikte olay çözelim. 1948 doğumlu İsveçli yazar Henning Mankell'in romanları 45 dile çevrilmiş ve tüm dünyada 40 milyondan fazla satmıştır. Polisiye'de Avrupa'nın en prestijli ödülü olan Ripper ödülünü ilk alan yazardır. Ayrıca Mankell cam anahtar ve altın hançer ödüllerinin de sahibidir. Kitaplarında dünyadaki ve özellikle de İsveç'teki sosyal eşitsizlik ve adalet konularına yer vermiştir. Yazmış olduğu Kurt Wallander serisi pek çok defa dizi ve filme uyarlanmıştır. Hayatının bir kısmını İsveç'te, bir kısmını da Mozambik'te geçiren Henning Mankell, Mozambik'in başkenti Maputo'daki Avenida Tiyatrosu'nun sanat direktörlüğünü de yapmıştır. 2015 yılında vefat etmiştir. Çevirmen hakkında. İstanbul'da doğan Fatoş Dilber orta öğreniminden sonra dil öğrenmek için Londra'ya gitti. Yurda döndükten sonra çeşitli yabancı kuruluşlarda yönetici asistanlığı yaptı. Cumhuriyet Gazetesi ile Milliyet Sanat ve Gösteri ve Çağdaş Sanat Haberleri dergisinde tiyatro eleştirileriyle özgün yazılar yazdı, söyleşiler yaptı. Demokrasi Tutkusu ve Suçlu Sizsiniz adlı iki kitabı yayımlandı. Tiyatro oyunları çevirdi. Altın Kitaplar, İş Kültür Yayınları, Aksoy Yayıncılık, İlgi, Kelebek, İnkılap ve Aka, Tay, Kırmızı, Doğan Kitap, Afa, Sabah Kitapları, Akaşa ve Milliyet Yayınlarında çevirileri yayımlandı. Birinci Bölüm. Sabah saat 10'u biraz geçe kar yağmaya başlamıştı. Balıkçı teknesinin dümenindeki adam küfretti. Hava durumunu dinlemişti ama fırtına başlamadan önce İsveç kıyılarına ulaşabileceklerini umuyordu. Bir gece önce Hidenze'ye de oyalanmasaydı şimdi çoktan İsta'da ulaşmış ve dümeni birkaç derece doğuya kırmış olacaktı. Oysa şimdi 7 deniz mili daha gitmesi gerekiyordu. Kar yoğun bir şekilde yağarsa görüş açısının düzelmesini beklemesi gerekecekti. Bir kez daha küfretti. Cimriliğimin bedelini ödüyorum diye geçirdiği içinden. Eğer geçen sonbaharda yeni bir radar almış olsaydım bunlar başıma gelmeyecekti. Şu eski Dekka artık bir işe yaramıyor. Piyasaya çıkan yeni Amerikan modellerinden almalıydım ama paraya kıyamadım. Doğu Alman mallarına da güvenmem. Beni yarı yolda bırakırlar. Artık Doğu Almanya diye bir ülke olmadığı gerçeğini anlamakta zorlanıyordu. Tarih bir gecede eski sınırları ortadan kaldırmıştı. Şimdi yalnızca Almanya vardı. Ve bir zamanlar bir duvarın ayırdığı düşman kardeşlerin birlikte çalışmaya başladıklarında kimse ne olabileceğini kestiremiyordu. Berlin duvarı yıkıldığında çok tedirgin olmuştu. Bu büyük değişiklik onun hayatının da değişmesine neden olacak mıydı? Doğu Alman ortakları onu ikna etmeye çalışmışlardı. Hiçbir şey değişmeyecekti. Belki de bu değişiklik yeni fırsatlar yaratacaktı. Kar hızlanmıştı ve rüzgar güneydoğudan esiyordu. Sigara yakıp pusulanın yanındaki özel bölmede duran fincanına kahve koydu. Dümen köşkündeki sıcaklık nedeniyle ter içinde kalmıştı. Mazot kokusu genzini yakıyordu. Bakışlarını makine odasına doğru çevirdi. Aşağıda dar ranzada yatan Jakobson'un ayağını gördü. Başparmağı delik çorabından dışarı çıkmıştı. Onu uyandırsam ne olacak ki diye geçirdi içinden. Eğer tekneyi durdurmak zorunda kalırsak o zaman ben birkaç saat kestiririm. O da nöbeti devralır. Ilık kahvesinden bir yudum aldı ve bir gece önce olanları yeniden düşünmeye koyuldu. Hiddensee'nin batısındaki kırık dökük küçük limanda malları almak için gelecek kamyonu 5 saat beklemek zorunda kalmıştı. Weber kamyon bozulduğu için geciktiklerini söylemişti ve bu aslında doğru da olabilirdi. Rus askeri araçlarından biri olan kamyon oldukça eskiydi. Hala çalışması aslında mucizeydi. Ne var ki Weber'e güvenmiyordu. Aslında Weber'in bir yanlışı olmamıştı ama o bir kez kararını vermiş ve onun hiçbir şekilde güvenilir biri olmadığına yürekten inanmıştı. Bu bir önlem niteliğindeydi. Doğu Almanlardan aldığı malların değeri çok yüksekti. Her defasında 20 ya da 30 bilgisayar, yaklaşık 100 cep telefonu ve bir o kadar da araba teybi alıyordu. Bu malların değeri milyonlarca kron ederdi. Yakalanacak olursa hapse girmesi işten bile değildi. Weber'in bu konuda kendisine yardım etmeyeceğini de çok iyi biliyordu. Yaşadığı dünyada herkes daima önce kendini düşünürdü. Pusulayı bir kez daha kontrol ettikten sonra kuzeye doğru 2 derece kırdı. Kayıtlar 8 deniz mili hızla gittiklerini gösteriyordu. Kıyıyı görebilmesi ve Brantevik'e dönmesi için daha 6,5 deniz mili yol alması gerekiyordu. Gri mavi dalgalar hala görülebiliyordu ama kar da hızını arttırmıştı. 5 iş daha var diye geçirdiği içinden sonra her şey bitecek. İhtiyacım olan parayı kazanacağım, sonra da istediklerimi yapabileceğim. Bir sigara daha yakarak bu düşüncelerine gülümsedi. O zaman da tüm bunları artık arkasında bırakacak ve Porto Santos'a giderek bir bar açacaktı. Çok kısa bir zaman sonra da bu yağ kokulu dümen köşkünde durmaktan ve makine odasındaki ranzasında yatan Jakobson'un omurtularını dinlemekten kurtulacaktı. Yeni yaşamının neler getireceğinden emin değildi ama bu yaşama başlamak için sabırsızlanıyordu. Kar başladığı gibi birden durdu. Önce şansın kendisinden yana olduğuna inanamadı ama kar taneciklerinin uçuşmadığını görünce rahatlayarak derin bir soluk aldı. Her şey yoluna giriyor diye geçirdiği içinden belki de fırtına Danimarka'ya yönelmişti. Islık çalarak fincanına biraz daha kahve koydu. Para dolu torba duvarda asılıydı. Bu kendisini Madeira'nın dışındaki küçük bir ada olan Porto Santos'a yaklaştıran diğer bir 30 bin krondu. Cennet onu bekliyordu. Kahvesinden bir yudum daha almak üzereyken küçük bir bot gördü. Kar durmasaydı botu göremeyecekti. Bot teknenin lombarından yaklaşık 50 metre uzakta dalgaların arasında aşağı yukarı hareket ediyordu. Bu kırmızı plastik bir kurtarma botuydu. Buğulanmış camı eliyle silerek bir kez daha bota baktı. İçinde kimse yok dedi kendi kendine. Bir gemiden düşmüş olmalı. Dümeni kırıp yavaşladı. Hızın değişmesiyle birlikte uyanan Jakobson, sakalı bir karış uzamış yüzünü dümen köşkünden içeri uzattı. ''Geldik mi?'' diye sordu. ''Lombarın yanında bir kurtarma botu var.'' dedi dümendeki adı Holmgren olan adam. ''Alalım onu. Bir iki bin papel eder. Sen dümene geç, kancayla çekmeye çalışacağım. Jakobson dümene geçerken Holmgren şapkasının kenarlarını kulaklarının üstüne çekti ve dümen köşkünden ayrıldı. Rüzgar olanca hızıyla esiyordu. Parmaklığa tutundu, bot yavaş yavaş tekneye yaklaşıyordu. Dümen köşkünün yanında duran tekne kancasını asılı olduğu yerden çıkarmaya başladı. Parmakları soğuktan donmuştu ama sonunda kancayı çıkardı ve suya attı. Harekete geçti. Bot tekneden yalnızca birkaç metre ilerideydi. Holmgren işte o zaman hatasını anladı. İçinde iki kişi vardı, iki ölü. Jakobson dümen köşkünden aykırdı. Söyledikleri anlaşılmıyordu ama o da botun içinde ne olduğunu görmüştü. Holmgren ilk kez ceset görmüyordu. Askerlik yaparken eğitim sırasında bir silah ateş almış ve dört arkadaşı paramparça olmuştu. Daha sonraları da profesyonel olarak balıkçılık yaparken kıyıya vuran ya da suda yüzen birçok ceset görmüştü. Holmgren cesetlerin üstündeki garip giysileri fark etti. Bu iki adam ne balıkçı ne de denizciydi. Cesetler takım elbiseliydi. Sanki kaçınılmaz sonlarından birbirlerini korumak istercesine birbirlerine sarılmışlardı. Başlarına neler gelmiş olabileceğini anlamaya çalıştı. Kim bunlar? Jakobson dümen köşkünden çıkarak yanına geldi. Kahretsin dedi. Kahretsin, şimdi ne yapacağız? Holmgren bir an düşündü. Hiçbir şey dedi. Onları buraya alırsak cevaplayamayacağımız birçok soruyla karşı karşıya kalırız. Onları görmedik. Ayrıca tipi de vardı, unutma. Onları böyle bırakacak mıyız diye sordu Jakobson. Evet diye karşılık verdi Holmgren. Ölmüşler zaten. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ayrıca nereden geldiğimiz ve nereye gittiğimiz konusunda kimseye hesap vermek istemiyorum. Sen istiyor musun? Jakobson başını kuşkuyla salladı. Konuşmadan cesetlere baktılar. Holmgren onların oldukça genç olduklarını, 30 yaşından fazla olmadıklarını düşünüyordu. Yüzleri kas katı kesilmişti ve bembeyazdı. Holmgren ürperdi. Botun üstünde herhangi bir yazının olmaması garip dedi Jakobson. Acaba hangi geminin botu bu? Ne olmuş olabilir diye mırıldan. Bunlar kim? Ne kadar zamandan beri böyle kravatlı takım elbiseli denizdeler acaba? Üstad ne kadar uzakta diye sordu Jakobson. 6 deniz mili kadar. Onları kıyıya kadar çekebiliriz dedi Jakobson. Böylelikle bulunmaları da daha kolay olur. Holmgren bunun olumlu ve olumsuz yanlarını tartarak bir süre düşündü. Cesetleri denizde bırakmak hiç de hoş olmayacaktı. Öte yandan botu bu tekneye bağlayıp kıyıya çekmek de riskli olabilirdi. Başka bir tekne ya da feribot onları görebilirdi. Fazla düşünmeden kararını verdi. Pruva halatını çözerek bota bağladı. Jakobson dümeni İsla'da doğru kırdı. Bot tekneden yaklaşık 10 metre uzaktaydı. İsveç kıyıları göründüğünde Holmgren halatı kesti ve içinde iki ceset olan bot dalgaların arasında gözden kayboldu. Jakobson rotayı doğuya doğru kırdı ve birkaç saat sonra Brantevik limanına yanaştılar. Jakobson payına düşen parayı alarak Volvo'suna atlayıp Svartia'ya doğru yola koyuldu. Limanda kimseler yoktu. Holmgren dümen köşkünü kilitledi, kargo bölümündeki muşambayı kaldırdı, kabloları yavaşça ve sistemli bir şekilde kontrol etti. Sonra da para dolu torbayı alarak eski Ford'una doğru gidip arabasını çalıştırdı. Başka bir zaman olsa kendini kolayca Porto Santos düşüne kaptırırdı. Ama o gün kırmızı lastik botu kafasından bir türlü atamıyordu. Onun nerede kıyıya vuracağını hesaplamaya çalıştı. O bölgede akıntı yoğundu ve rüzgar da sürekli olarak akıntının yönünü değiştiriyordu. Bot herhangi bir yerde kıyıya vurabilirdi. Holmgren botun üst hattan fazla uzağa gidemeyeceğini düşünüyordu. Tabii bu arada Polonya'ya giden ya da oradan gelen feribotlardan biri tarafından görülmemişse. Risla'da geldiğinde hava kararmaya başlamıştı. Kırmızı ışıkta durduğunda takım elbiseli iki adam dedi kendi kendine bir kurtarma botunda. Burada garip bir şeyler vardı. Neye tanık olduğunu tam olarak anlayamıyordu. Adamların batan bir gemiden kurtulmak için bota binmedikleri ortadaydı. Bunu kanıtlayamazdı ama emindi. Adamlar bota bindirildiklerinde çoktan ölmüş olmalıydılar. Birden hızla sağa dönerek meydandaki kitapçının hemen karşısındaki telefon kulübesinin önünde durdu. Söyleyeceklerini defalarca kafasından geçirdikten sonra 90-000'ı çevirerek polisi istedi. Yanıt vermelerini beklerken telefon kulübesinin kirli camından karın başladığını gördü. Tarih 12 Şubat 1991'di. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 11.